Ayrım 19, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 247, 20, Kudüs. Yalnız kalıp gözlerimi yumduğum zaman kendi kendime soruyorum. Aynaroz'dan ne kaldı geriye? Onca heyecan ve sevinçten bize, bana ve arkadaşıma acı çektiren onca sorudan geriye kalan nedir? Ergenlik çağımda dünyanın evrenin merkezi olmadığı ve insanın doğrudan doğruya Tanrı'nın elinden çıkma, ayrıcalıklı bir yaratık olma işi yolundaki iki korkunç sırrın bende açtığı yara birkaç yılda kapanmış, Aynaroz'da yeniden açılmıştı. İki metafizik acıydı bunlar. Nereden geliyor ve nereye gidiyoruz? İsa bir yanıt verdi, bir merhem getirdi, birçok yarayı iyi etti. Acaba bu merhem benim yaralarımı iyi edebilir miydi? Küçük kampana, sabah hainleri, ilahiler, resimler, çileci hayatının tanrısal ahenge acıyı yatıştırıyordu. İsa'nın acısını çok yakından yaşıyordum ve benim acım cesaret buluyor, tatlılaşıyor, umuda kapılıyordu. Ama büyü çabuk bozuluyor ve ruh yine yapayalnız kalıyordu. Neden? Umduğu neydi? Ne eksiği vardı? Ruh Aynaroz'da neyi aramaya gitmişti de bulamamıştı? Zaman geçti, yavaş yavaş kokuyu almaya başladım. Aynaroz'a bütün hayatım boyunca bulamadığım şeyi aramaya gitmiştim. Benim boyumda değil, benden daha uzun, daha büyük, kavgaya benim yanımda girecek bir düşman ve arkadaşı. Kadın değil, düşünce değil, başka bir şeyi, başka birini. Ruhumda eksik olan buydu, ruhum bu eksiklik yüzünden boğuluyordu. Bu birini Aynaroz'da bulunduğum sürece anlamıyordum, sonradan anladım. Aynaroz'da buldum. Acaba bütün Aynaroz seyahatimin meyvesi bu mudur? Aynaroz'u dolaşırken keşişlere el uzatan ve çıplak dizlerinden kanlar akan bir mücadeleci, başlangıçta bana böyle göründü. Açlıktan gözleri çukurlarına çekilmişti, çullarının altından iskeletleşmiş bedeni görünüyordu. Üşüyordu ve gözleri yaşla doluydu. Kapıları çalıyor, kimse ona kapısını açmıyor, manastırdan manastıra kovuyorlardı, çullarının ardından köpekler koşup havlıyordu. Bir akşam bir taşa oturmuş ıssız denize baktığını gördüm. Bir çamın arkasına gizlenip onu gözetledim. Uzun süre konuşmadan durdu ve birden artık dayanamayıp haykırdı. Tilkilerin bile uyuyacak yeri var, benim başımı koyacak yerim yok. Kafamda bir şimşek çaktı, onu tanıdım, elini öpmek üzere koştum. Onu daha küçük bir çocukken sevmiştim. Her zaman sevdim, her tarafta aradım, yok olmuştu. Oturduğu taşa iliştim, içime hüzün çöktü. Ah, yüreğimi ona açabilseydim de içine girse, meskensiz dolaşmasa, üşümeseydi. Aklıma filozof Proklas ve insanların inanmaktan vazgeçip Olimpos'tan tanrıları kovdukları yıllar geldi. Proklas, Olimpos'un eteğinde bir bodrumda uyuyordu. Birden gece yarısı kapısının çalındığını duydu, ayağa fırladı, açmak üzere koştu ve Atina'nın, bu Atina kenti değil, tanrıça Athena'dır, tepeden tırnağa silahlı bir halde eşikte durduğunu gördü. Proklos, dedi Atina, sana sığınıyorum, beni her yerden kovuyorlar, sana sığınmaya geldim. Aynı şey olsa da İsa yüreğime sığınsaydı. Aynaroz'dan dönerken ilk kez İsa'nın aç, meskensiz dolaştığını, insanın İsa'yı kurtarma zamanının geldiğini anladım. Büyük bir acıya, merhamete kapıldım. Rahat hayata dönmek istemiyordum. Yola koyuldum, Makedonya dağları arasında günlerce yürüdüm. Kutsal karanlık üzerine tezek sürülmüş, kulübemsi evlerden oluşan bir köy buldum. Bir domuz sürüsüyle çocuklar çamurun içinde debeleniyordu. Erkekler yüzleri asık bir halde bana bakıyor, selamıma karşılık vermiyorlardı. Kadınlarsa bakıp kapılarını kapatıyorlardı. Burada iyiyim diye düşündüm. Korkunç bir köy, insanlar da korkunç. Dayanıp dayanamayacağını burada göreceksin ruhum. Bedenime acı çektirmek istiyordum. Yaralı mücadeleci aklımdan çıkmıyordu. Kışı bu köyde geçirmeye karar verdim. Uzun çabalardan sonra ihtiyar bir çobanı ne suçlu ne mason ne de deli olduğuma inandırmayı başardım ve kulübesinin bir köşesini bana kiralayıp her gün biraz ekmekle biraz süt vermeye razı ettim. Odun da buldu, ateşin önünde oturuyordum. Yanımda İncil'le Homeros'tan başka bir şey yoktu. Bazen İsa'nın sevgi ve dürüstlükle ilgili sözlerini, bazen de elenlerin pirinden mısralar okuyordum. Biri iyi, barışçı, sabırlı ol. Bir yanağına tokat attıkları zaman öteki yanağını da çevir. Bu dünyadaki hayatın hiçbir değeri yoktur. Gerçek hayat öteki dünyadadır diye ilke koyuyor. Öteki, Yunanistan'ın dedesi, güçlü ol, şarabı, kadını, savaşı sev. Kendi değerin ve gururun uğruna ölmekten ve öldürülmekten çekinme. Dünyadaki hayatı sev. Zanlı ve kul olmak, ahirette olmaktan iyidir diye ahkam kesiyordu. Kocaman burunları, nasırlı geniş tabanları, kıllı bacakları, sivri sakalları, yağlı kasıklarıyla Akaiyalılar aklıma geldi, şarap ve sarımsak kokuyorlardı. Eleni ise Yunanistan'ı ima ediyor. Batılılar buna ima yollu Helena ya da Helene der. Eleni aynı zamanda kadın adıdır. Dokunulmaz, ölümsüz surların üstünde dolaşıyor, ışık altında tertemiz parlıyordu ve yalnız tabanları kana bulanmıştı. Bulutların üstünde de tanrılar huzur içinde kurulmuş, insanların birbirlerini öldürüşlerini seyrederek vakit geçiriyorlardı. Ben burada yalnızlığım içinde kulak kabartıyor, bu iki periyi dinliyordum. İkisi de ciğerime yapışmış, ikisi de beni büyülüyordu. Kemiklerimi hangi perinin gölgesine bırakacağımı bilemiyordum. Dışarıda kar yağıyordu, küçük pencereden küçük kar tanelerinin düştüğünü ve köyün çirkinliğini örttüğünü görüyordum. Her sabah koyun sürüleri geçiyor, çanları beni uyandırıyordu. Ayağa fırlıyor, ben de onlarla beraber karlı patikaları çıkıyor, çobanla yoksulluk, soğuk, ölen koyunlar üzerine birkaç laf çakıştırıyordum. Bu köylülerin ağzından hiçbir zaman neşeli bir söz çıktığını duymamıştım. Hep fukaralıktan, soğuktan, ölen koyunlardan söz ederdim. Bir gün dışarıda dünya kalın kar örtüsüne örtünmüş, köylüler evlerine kapanmışlardı. Durgun havada ara sıra bir katırın çıngırak sesi duyuluyordu. Köy kampanasının acı acı çalındığı duyuldu. Birisi ölmüş olmalıydı. Küçük pencereden açlıktan kudurmuş kargaların geçtiğini ve bu geçişlerini tekrarladıklarını gördüm. Ocağı yakmıştım, sıcaklık bedenimi bir ana gibi acıyarak kucaklıyor, sarıyordu, umutlu olduğumu hissediyordum. Birdenbire içimden bir ağlama boşandı. Sanki sevinç büyük bir ihanet ve günahmış gibi. Ansızın ölen oğluma ninni söylüyormuşum gibi yavaş, umutsuz ve acıklı bir ağlama. Bu ağlamayı içimde ilk kez duymuyordum. Acılı olduğum zaman biraz yatışır, onu uzaktan gelen bir arı vızıltısı gibi duyardım. Ama sevindiğim zaman zapt edilmez bir şekilde boşanırdı. O zaman korkuyla bağırırdım. İçimde kim ağlıyor, neden ağlıyor, benim ne suçum var? Gece oldu, ateşe bakıyordum, yüreğim direniyor, ağlamayı reddediyordu. Niçin ağlamaya başlayacaktım? Yüreğime çöken hiçbir acı yoktu. Issızlık, sıcaklık vardı. Evin köy havası, ada çayı ve ayva kokuyordu. Ocağın önünde oturmuş, Homeros'u okuyordum. Umutluydum, mutluydum. Neyim eksik? Mutluyum diye bağırıyordum. Hiçbir eksiğim yoktu. Öyleyse içimde ağlayan kimdi? İçimde ağlayan nedir? Ne istiyor? Benden ne istiyor? Bir ara birisi kapımı çalıyor gibime geldi. Kalktım. Kimse yoktu. Gökyüzü tertemiz ve yıldızlar yanan kömürler gibi parlaktı. Eğildim. Yıldızların ışığı altında insan ayak izlerini fark eder miyim diye karlı yolu inceledim. Hiçbir şey yoktu. Kulak verdim. Köyün kıyısında bir köpek acı acı uluyordu. Karların üstünde dolaşan eceli görmüş olmalıydı. Yaşlı ama son derece dayanıklı, insana ölümsüzmüş gibi gelen bir çoban, geçen de bir çukura düşmüştü. Ve derin çukurdan kurtarılamayıp gün boyu can çekişerek inlemişti. Artık sustu, şimdi arkasından havlayıp ağlayan yalnızca köpeği vardı. Ürpererek ölmüş olacak diye düşündüm. Ölüm beni korkutuyordu. Henüz yeniden doğmalar ve geleceğin hayatları beni avutmaya başlamış değildi. Ve henüz ecelle, ürpermeden karşılaşacak gücüm yoktu. Yeniden Homeros'a daldım. Sanki ihtiyar atanın dizlerinde avuntu arıyordum. Ölümsüz mısralar yeniden dalgalar gibi yuvarlanmaya ve şakaklarımda kırılmaya başladı. Yüzyılların ardında mızraklarla vuruşan, tanrılarla insanların uğultusunu duyuyor, Eleni'nin, Truva Savaşı'na sebep olduğu sürülen Menelos'un kızı, güzelliğiyle meşhur Helena. İhtiyarlar arasında Troya'nın surları üzerinde yavaş yavaş gezindiğini görüyor ve onu gördükçe unutmak için çabalıyordum ama aklım eceldeydi. Ah diye düşünüyordum. İnsanın yüreği sonsuz bir güce sahip olsa da ecelle savaşabilseydi. Maria Magdalena gibi olsaydı, fahişe Maria Magdalena gibi olsaydı yeter ki sevgili ölüyü diriltebilseydi. Yüreğim sıkıştı. Ne yapıp da İsa'yı diriltebilir, rahatlatabilirdim? Hala içimde ölü olarak uyuyan kişinin ağlayanın o olduğunu hissediyorum. Doğrulmaya çalışıyor ama insanın yardımı olmadan yapamıyor ve bana karşı çok küskün. Onu nasıl kurtaracağım? Ben nasıl kurtulacağım? Dedem olsa Yahudi çarmıhçıları düşünerek korsan gemisine biner, Müslüman gemileriyle kapışmak için boğazları tutar, hırsını böyle alır ve hafiflerdi. Babam kısrağına atlar, kafirlere saldırır, akşam üzeri savaştan döner, Hristiyan düşmanlarının kanlı sarıklarını çarmıha gerilmişin tasviri altına sıralardı. O da böylece kendi usulünce hafifler ve İsa'yı yüreğinde dirilttiğini hissederdi. Çünkü madem babam savaşçıydı, hem başkasını hem kendisini kurtarmanın tek yolunu savaşmak olarak görüyordu. Ya soyumun üfürüğü olan ben ne yapacaktım? Seyrektir ama Girit'in yüksek dağlarında bazen bir ejder ailesinin içinde marazlı birinin doğduğu olur. Yaşlı ata onu gözüyle tartar, bir daha tartar, kendi içinden bu döküntünün hangi Allah'ın belası nedenle çıktığını anlayamaz. Dünyaya getirdiği öteki canavarları, oğullarını bunu ne yapacaklarını görmeleri için toplantıya çağırır. İhtiyar, soyumuzu utandırıyor diye mırıldanır. Bunu ne yapacağız be çocuklar? Çoban olamaz, fırlayıp yabancı sürülerin arasına dalmak ve çalmak nerede, bu nerede? Savaşçı olamaz, çünkü adam öldürmeye acır. Soyumuzu utandırıyor, onu öğretmen yapalım. Ne yazık ki ben soyumun öğretmeniydim. Niçin direneyim? Karar vermeliyim. Atalarım beni ne kadar hor görürlerse görsünler, benim de silahlarım var, savaşacağım. Kar yağıyordu. Tanrı dünyanın çirkinliklerini karlarıyla samimi bir şekilde örtmekteydi. Barındığım yoksul Makedonya kulübesinin bölmelerinden sarkan çullar beyaz, pahalı kürkler halini almış ve bütün kuru eşek çalıları çiçek açmıştı. Ara sıra bir bebeğin ağladığı, bir köpeğin havladığı, bir insanın sesi duyuluyor ama birden her şey tekrar sessizliğe gömülüyor ve yalnızca Tanrı'nın sesi olan sessizlik duyuluyordu. Ateşe bir kütük ve koku versin diye bir kucak defne dalı attım. Tekrar Homeros'a eğildim ama Akayalılardan, Troyalılardan, Olimpos'un tanrılarından ötürü kafam karışmış, güneş altında yıkanan manzara gözlerimin önünde pırpırlanıp kaybolmuştu. Yine içimin ağlama sesi duyuluyordu. İsa mezarın içinde yatıyor, çömezlerin koşup mezar taşını kaldırmasını, karanlığa eğilip onu çağırmalarını bekliyordu. Onlar çağıracak, kendisi de yeniden yeryüzüne çıkacaktı ama gelmiyorlardı. İçine bir gariplik çöktü, ağlıyordu. Ben ateşteki alevlerin sönüşüne bakıyor, havarilerin korku içinde yüksek bir katta toplandıklarını görüyordum. Öldü, üstad öldü. Ve karanlığın bastırmasını, Kudüs'ten gitmeyi, dağılmayı bekliyorlar. Ve yalnızca bir kadın ayağa fırladı, bu ölümü reddetti. İsa onun yüreği içinde dikilmişti. Sabah sabah, yalın ayak, saçları dağınık, yarı çıplak bir halde mezara doğru koştu. İsa'yı göreceğinden emindi ve gördü. İsa'nın dirileceğinden emindi ve onu diriltti. Üstadım diye bağırdı. Üstad mezarda onun sesini duydu, ayağa fırladı ve sabah aydınlığında ilkbahar çimenleri üzerinde yürür halde göründü. Belleğim bu diriliş görüntüsüyle doldu. Çok tatlı hafif bir ateş göz kapaklarımı ağırlaştırdı, kanım hızla şakaklarıma vurmaya başladı. Kuvvetli bir rüzgar estiği zaman bulutların dağılıp tekrar birleşmesi, insan, hayvan ve gemi olmaları gibi manzara içimde parçalanıyor, başka biçime giriyor, istekle rüzgarı giymiş insan yüzleri haline alıyordu. Ama başlangıçta çekingen ve utangaç olan sözcükler giderek daha cesur ve buyurgan hale dönüşüp imdada koşmasalardı, bu resimler belleğimde birbirlerine tutunmayı başaramaz, duman halkaları gibi dağılıp yok olurlardı. Anladım. Ruhumda esen sperma rüzgarı tuttu, embriyon oldu, dışarı çıkmak için tekme atıyordu. Kalemi aldım, yazmaya ve hafiflemeye, doğurmaya başladım. İşe baştan başlamadım. Önce sabırsız, saçları çözülmüş ve gözyaşları içinde Magdalena çıktı ortaya. Silkinmişti. Şafaktan, uykudan önce düşünde hahamı görmüş olmalıydı. Kuşları tuzağına çağıran bir kuş avcısı gibi ona seslenmeye başladı. Ah nedir bu iyilik? Hava o kadar tatlı ki doğrulamıyorum. Kalk yüreğim ve yere vur ki açılsın. Kanatlar gibi çırpınıyor topraktan omuzlarım. Ama ah beden ağır ve sabah geç oluyor. Ben giyinip gidene kadar acele etme ruhum. İşte bir gelin gibi giyiniyorum ve avuçlarımla tabanlarımı kınayla boyuyorum. Gözlerime sürme çekiyorum ve bir benle birleştiriyorum kaşlarımı. Koca gökyüzü nasıl tatlı tatlı vuruyor. Toprağın aşkı gibi göğsüme ve ben insan gibi çarpık karşılıyorum sözü acı ve sevinçle. Ve sevgilisinin bıraktığı kadın gibi artık çiçek açmış patikadan senin sevgili mezarına vardığımda solgun dizlerine sarılacağım İsa. Elimden kaçmayasın diye ve herkes inkar etse de seni İsa sen ölmeyeceksin. Çünkü ben yüksekte tutuyorum ölümsüzlük suyunu ve sen yine yukarı yeryüzüne çıkıp da benimle beraber yürüyesin diye sunuyorum sana. Ve karlar arasında badem ağacı dallarına konup dalgın, gagası havada dal ve çiçek açıncaya kadar öten bir kuş gibi şakıyacağım. Artık uyuyamıyordum, acele etmemekteydim. Bir an gelip de yüzler sabitleşince havarilere, Magdalena'ya, İsa'ya, beden halini alan kırağıya, gerçekleşen yalanlara, umudun en yüksek dalında oturmuş şarkı söyleyen ruha yetişmekte acele ediyordum. Birkaç gece ve birkaç gün içinde bütün trajedinin el yazması dizlerimin üstünde oturuyordu ve ben onu doğumdan sonra ananın oğlunu tutması gibi sıkı sıkıya tutmaktaydım. Büyük perhiz gelmiş, onu Paskalya izlemişti. Tarlalarda geziniyordum. Dünya cennet, toprak yemyeşil olmuştu. Olimpos'un karları güneşte parlıyordu. Kırlangıçlar geri dönmüş, havada dokuma tezgahının mekikleri gibi ilkbaharı dokuyorlardı. Küçük beyaz ve sarı yabani çiçekler ufacık başlarıyla toprağı kaldırıyor. Onlar da yukarıki dünyayı görmek için güneşe çıkıyorlardı. Herhalde biri üzerlerindeki mezar taşını kaldırıyordu da canlanıyorlardı. Biri ama kim? Mutlaka Tanrı ve yüzleri sayısızdı. Bazen çiçek, bazen kuş, bağ filizi ve bazen buğday. Çiçekli tarlalar içinde geziniyordum, başım hafifçe dönüyor, zaman ve mekan birbirine karışıyordu. Yunanistan'dan çok Filistin'deydim sanki. İsa'nın bahar toprağı üzerindeki ayak izlerini hala taptaze fark ediyordum ve çevremde kutsal dağlar Karmel, Gelvoe, Tabor yükselmekteydi. Ve şu ne topraktan fışkırıp bir boy yükselen buğdaydır ne de şunlar Manisa lalesidir. Bunlar topraktan fışkıran İsa'dır, onun kanıdır. Bir gün Haham Nahman'a sormuşlar, Filistin'e gitmemizi vaaz ettiğin zaman neyi kastediyorsun? Muhakkak ki Filistin bir fikir, İbrani ruhlarının bir gün ulaşması gereken bir idealdir. Nahman kızmış, sopasını toprağa sokmuş. Hayır, hayır diye bağırmış. Filistin dediğim zaman Filistin'in taşlarını, otlarını, topraklarını kastediyorum. Filistin fikir değildir, taş, ot ve topraktır, oraya gitmemiz gerek. Oraya gitmem gerek. Filistin'in sıcak bedenini görmem ve ona dokunmam, Yunanistan'ın dağlarıyla tarlalarında dolaşarak sevinmem değil. İsa'nın soluduğu, çiğneyip dokunduğu havasını içime çekmem, toprağını çiğnemem, taşlarına dokunmam. Onun insanlar arasından geçerken kanının bıraktığı izlerin ardından gitmem gerek. Gideyim. Belki oralarda Aynaroz'da boş yere aramış olduğum şeyi bulurum. Kafamda yine seyahat yeli esti. Bu yel ne zamana kadar esecek kafamda? Tanrı ölümme kadar sürdürse bari. Topraktan kopup gitmenin sevinci, insanın gerçeğe bağlayan ipi kesip gitmesi, ardına bakması ve sevdiği dağlarla insanların uzaklaştığını görmesi. Kutsal hafta, Paskalya'dan önceki hafta yaklaşıyordu. Bütün Hristiyan dünyasında İsa çarmıha gerilecek, deva bulmaz beş yara tekrar açılacak ve yürek Maria Magdalena ölümle mücadeleye gelecekti. İnsan yüreğinin hala çocuğunki gibi olması ve o günlerde acı çekmesi, yemek yiyememesi, uyuyamaması, uykusuzluklar geçirmesi ve haçın üstünde limon çiçekleriyle bezeli Tanrısının cesedini görerek gözyaşlarının akması ne mutluluktur. Ve kilise pencerelerinin açık olması, içeri ilkbaharın girmesi, bir kızı sevmesi, ilk sevgili, çarmıha gerilmişin ayakları dibinde buluşup büyük cuma günü öğle üzeri ibadet için sözleşmesi, genç olduğu için Tanrı'nın bedeni üzerinde dudaklarını sevdiğininkilerle birleştirip bundan korkması. Homeros'u kapadım, ölümsüz atanın elini öptüm ama gözlerimi kaldırıp bakma cesaretini gösteremedim. Ondan utanıyor ve korkuyordum çünkü o anda kendisine ihanet etmekte olduğumu biliyordum. Onu bırakıyor ve yanıma onun büyük düşmanını, kutsal kitabı alıyordum. Yeryüzüyle gökyüzü henüz uyanmış değildi. Çatının üzerinde bir horoz boynunu güneşe doğru uzatıyor ve gece fazla uzadığından artık güneş ortaya çıksın diye bağırıyordu. Yaşlı atanın duyacağından korkuyormuşum gibi yavaş yavaş kapıyı açtım, gitmek üzere limanın yolunu tuttum. Köylerden yığınlarla kadın ve erkek Filistin'e gitmek, kutsal mezara tapmak için gemilere binmeye gelmişti. O ayrılık ikindisini hiçbir zaman unutamayacağım. Ne içtenlik, ne tatlılık, ne acı birliğiydi o. Yavaş ve acılı bir şekilde yağmur çiseliyordu. İnsan başını kaldırıp gökyüzüne baksa, Tanrı'nın yüzünün gözyaşlarıyla ıslandığını görürdü. Vapurda, güvertede rengarenk battaniye ve kalın yorganlar serilmiş. Bir sürü koca karı sepetlerini açıyor, bir şeyler çiğniyorlar. Hava tarama ve soğan kokuyor. Orta yerde gül gibi kıpkırmızı yüzlü, uzun gri saçlı bir ihtiyar, bedeninin belden yukarısını sallayarak dua eder gibi yüksek sesle İsa'nın hikayesini, hayatını, acılarını, damadın Kudüs'e nasıl çıktığını, sonra acı, esrarengiz yemeği nasıl yediklerini, hain havarinin aceleyle nasıl kaçtığını ve İsa'nın alnından kan damlaları gibi ter taneleri dökülerek Zeytin Dağı'na çıkışını anlatıyor. Bütün o siyah başörtülü kadıncıklar huşu ile dinliyor, başlarını sallıyor, iç çekiyor ve durmadan koyunlar gibi geviş getiriyorlardı. Tanrı yine insan oluyor, basit yüreklerin içinde yeniden çarmıha geriliyor ve yeniden kurtuluyordu. Gencecik bir çoban, sırtı kadınlara dönük bir halde eğilmiş olarak dinliyor, bir çakıyla değneğinin ucuna bir kuşbaşı yontuyordu. Birden artık dayanılmaz susuzluktan ürperen İsa, "Susadım!" diye bağırdı. Tombulca bir kadın hararetle fırlayıp bir çığlık attı. "Evladım!" ve ben kadının derin kadınsı çığlığını, Tanrı'ya da "Evladım!" diye bağırdığını duyunca heyecanlandım. 19. ayrımın sonu, sayfa 257.